gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Haftanın son günündeki birlikteliğimiz 15.55'e dek yine sürecek sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi belirtelim sevgili dinleyicilerimiz programımıza. Biliyorsunuz haftanın başından beri sizi en çok etkileyen ya da severek okuduğunuz kitap hangisi diye sorduk. Bizimle paylaşın, hediyeler kazanın istedik. Daha vaktiniz var. Programımızın sonuna doğru kuramızı çekmiş olacağız ve bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Bunun için bizleri arayabileceğiniz telefonlarımızı hatırlatayım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizler bizlere ulaşmaya çalışırken şimdi hemen müzik diyoruz biz de.
Parça parça karanlıklar, açılıyor simsiyah bir gece. Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa, unutulan düşlerimiz nerede? Sevgiyle başlayan hayat seni bir gün çağırınca vira vira demir aldı dünya, açılmış hayalleri rüzgarlara. Vira vira dalgalandı dünya, terk edip kanatları limanlarda. Açılıyor hep yürekler denizlere, belki hemen, belki bugünlerde. Sevgiyle başlayan hayat seni bir gün çağırınca vira vira demir aldı dünya, açılmış hayalleri rüzgarlara. Vira dalgalandı dünya, terk edip halatları limanlarda. Limanlarda.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizler müziğimizi dinlerken bizler de konuklarımızı stüdyomuza aldık. Konuklarımızı hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışında Yaşayanlar Daire Başkanı Sayın Mustafa Kemal Basa. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Kamplar Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Sezgin. Merhabalar efendim, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, biz Memleketim FM yayına girdiğinden beri pek çok birlikteki çalışmalarınızı duyuruyoruz, dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının Türkiye'de açılan birçok farklı konuda ve içerikte gençlik kamplarından yararlanabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmadan söz edeceğiz ki buna daha önce maddeler halinde diğer çalışmaları aktarırken değinmiştik. Bugün de daha detaylı paylaşacağız. Özellikle yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizle. Yurt dışında yaşayan diyorum ama sadece yurt dışında yaşayan gençlerimiz değil, Türkiye'de yaşayan gençlerimiz de yararlanıyorlar bu kamplardan, değil mi?
Evet efendim. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde, kontrolünde gençlik ve izcilik kamplarımız mevcut. Ben izninizle çok kısa bilgi vereyim.
Evet, ne zaman başladı tabii, işbirliği?
Tabii. Çok kısa konseptten bahsedeyim. 12-22 yaş arasında gençlerimizi hem yurt içinden hem yurt dışından ağırladığımız kamplarımız var. Deniz ve doğa kampı olarak konsept olarak ikiye ayırıyoruz. Gençlerimizin bir kısmı deniz kenarlarında bulunan tesislerimizde, diğerleri de doğa harikası, tabiatın içerisinde pek çok imkana sahip kamplarda ağırlıyoruz.
Başladı mı ağırlamalar?
Evet. Şimdi gençlik kampları dönem dönem, yaz dönemi, ulusal yaz dönemi diye bahsettiğimiz dönem Haziran ayında başlayıp Eylül ayında bitecek ve kamplarımız başladı. Hı hı. Yurt içindeki başvurularımızla ben bizi dinleyen tüm gençlerimize ve gençlerimizin ailelerine buradan öncelikle selamlarımızı sunalım. Bakanlık olarak, hem Dışişleri hem Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kamplarımız Haziran ve Eylül aylarında başladı. Bu arada yurt için ağırlıklı bir konsept bu yıla kadar takip edilirken Dışişleri Bakanlığı ile birlikte 2015 yılı başında başlayan çalışmamız meyvelerini verdiğini düşünüyoruz. Özellikle Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan gençlerimizi memleketin portalı, Dışişleri Bakanlığı'nın portalı vasıtasıyla gençlerimiz, Avrupa'da yaşayan gençlerimizden başvuruları kabul ettik ve beklediğimizin de üzerinde bir ilgi ve alakayla karşılaştık ve gençlerimiz şu anda kimlerin yani geleceği ve bu kamplara katılacağı belli. Ulaşım, Türkiye'ye ulaşımlarını kendileri sağlamak kaydıyla Türkiye'ye indikten sonra bizim devletimizin, bakanlığımızın konuğu olarak kamplarımızda 7 gün ağırlamayı planlıyoruz.
Evet, 7'şer günlük o zaman, evet, kamplar. Peki Memleketim portalında yayınlandığından beri dedi Sayın İbrahim Sezgin. Portalda ne zamandan beri yayınlanıyor ve yayınlandığı tarihten bu yana talepler nasıl oldu? Bir geri dönüşümde alabiliyor musunuz?
Evet, şimdi Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi biz 2015 başından beri bunun çalışmalarına başladık. Mayıs ayının ilk haftası itibariyle de artık portal yayına sunulmuş oldu. O günden itibaren de çok sayıda başvuru alıyoruz. Hem kampa katılmak için doğrudan alınan başvurular var. Onun ötesinde sorularla, işte başvurusunu, hı hı, takip etmek üzere çeşitli kanallardan, sadece Memleketim değil, bakanlığımızın internet sitesi üzerinden de gençlerimizin, ailelerinin bu projeye önemli ölçüde ilgi gösterdiklerini söylemek mümkün. Şimdi ben izninizle bu ayrıntıya gelmeden önce neden gençlik kamplarına, yurt dışından gençlerimizin katılmasına özel önem veriyoruz, onu bir iki cümleyle arz etmek isterim. Şimdi öncelikle sayıları 90 bine kadar ulaşan gençlerimizi her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'deki kamplarında ağırlıyor. Türkiye'de ikamet eden gençlerimize sunulan bir hizmet. Biz öncelikle istedik ki bu hizmet yurt dışında yaşayan gençlerimize de sunulsun. Yani bir çalışma yürütürken yurt dışında yaşayan, sayıları işte 5,5 milyona ulaşan Türk toplumunu göz ardı etmemek, onları ihmal etmemek gibi bir anlayışa sahibiz. Aynı şekilde memleketin portalı çok kapsamlı, kamunun sunduğu pek çok hizmeti, yurt dışında yaşayan insanlarımıza sunduğu pek çok hizmeti tek bir çatı altında tabiri caizse barındıran bir yapı, yapılanma. Burada bizim işbirliği ortaklarımız var. Bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bir tanesi tabii ki TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte. Bu şöyle de bir mesaj içeriyor zannediyorum. Devletin bütün birimleri, bütün Türk devlet yapısı yurt dışındaki vatandaşlarını düşünüyor. Onların Türkiye'de çeşitli hizmetlerden yararlanması için el ele vermiş vaziyette, işbirliği halinde çalışıyor. Peki kamplar niye önemli? Kamplar şundan dolayı önemli. Biz istiyoruz ki yurt dışında büyüyen çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye'yi tanısınlar. Türkiye'yi tanırken kendi kültürlerini tanısınlar. Türkiye ile gönül bağları kursunlar. Bu onların özgüvenini arttıracak olan bir şeydir. Öncelikle okul başarısı, daha sonra hayatta iş hayatına girdikleri zamanki başarıları vesaire, bunların hepsinin altında özgüven yatıyor. Özgüveni olan insanlardan ancak başarı beklenebilir. Onun için de insanların ulusal manevi kimliklerinin çok iyi oturmuş olması lazım.
Evet. Şimdi yurt dışında yaşayan pek çok genç belki de müracaat edecekler ama Türkiye'nin dört bir yanından müracaatlar da söz konusu. Evet. Dolayısıyla bir kaynaşma gündeme gelecek.
Gayet tabii. Bu çok önemli bir ayrıntı. Önemli bir noktaya temas ettiniz. Mesele yurt dışından gelen çocuklarımızın Türkiye'deki çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya gelmeleri, bir kaynaşmaları, fikir alışverişinde bulunmaları, birlikte bir ortaklık geliştirmeleri. Yani hayatlarının bir döneminde bir araya gelen bu insanlar hayat boyu ümit ediyoruz ki bu dostluklarını, arkadaşlıklarını sürdürecekler. Türkiye ile olan o güçlü bağlarına bir ilmek daha atmış olacaklar.
Evet.
Böyle bir ümidimiz var.
Evet. Peki içerik ve hizmetler konusunda neler söyleyeceksiniz? Nelerle karşılaşacaklar? Tabii. Çünkü belki Türkiye'deki gençlerin çok ilgisini çekebilecek kamplarımız vardır ama yurt dışında yaşayan gençler için de onların düşündüklerine, onların istediklerine hizmet edebilecek mi acaba?
Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bakanlığımızın yapmış olduğu gençlik kamplarının bir kardeşlik öyküsü olduğunu ifade edebiliriz giriş anlamında. Çünkü Türkiye'nin değişik coğrafi bölgelerinden, sosyokültürel gruplardan, ailelerden çocuklarımız, gençlerimiz hem yurt dışından gelecek genç kardeşlerimizle birlikte bir kardeşlik öyküsü olduğunu düşünüyoruz. Odaları diyelim ki 4-6-8 kişilik, en fazla 6 kişilik. Bu odalarda Türkiye'nin değişik yerlerinden, işte onların da gelmesiyle bir Berlin'den, Fransa'dan, Belçika'dan ve Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından bir arkadaşı olacak odasında. Etkinliklerimize ben çok kısa bahsedeyim. Kamplarımızın hem deniz ve doğa bağlamında sunduğumuz hizmetlerin kalitesi 4-5 yıldır fazlasıyla yükseldi. Biz deniz kamplarında kısaca söylersek yüzme, badminton, aquapark, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel geziler. Yani kampın bağlı olduğu ilin yakınında görülmeye değer ya da yurt dışından turistlerin gelmek için can attığı, bazılarının imkan bulduğu, olanak bulduğu ya da bulamadığı imkanı tanımış olacağız. Biz yurt dışındaki gençlerimizi ağırladığımızda tiyatro, müzik, drama, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, seminerler, bir de Kızılay, Yeşilay gibi veya zararlı alışkanlıklarla ilgili farkındalık oluşturacak programlarımız var. Doğa kamplarını da çok kısa bahsedersek, paintball, kano, dağ bisikleti, oryantilik, okçuluk, at biniciliği, mini golf, rafting, futbol, voleybol benzeri. Yani bunları peş peşe sıralamamın sebebi bu programların hepsinin olduğunu ifade etmek için.
Peki deniz mi, doğa kamplarına mı ilgi daha fazla?
Yaş gruplarına göre ayırıyoruz. Küçük yaş gruplarını deniz kamplarında ağırlıyoruz gençlerimizi. Yaş grubu büyük olanlar.
Yani onlar tercih edemiyorlar mı?
Doğa kamplarında
yerleştiriyorsunuz.
Şöyle tüm ayrıntılar için bu küçük programın süresine sığmaz. Gençlik kampları GSB Govtiyar adresine Face ve Twitter hesabımda sosyal medyaya girdiklerinde tüm ayrıntıları görmüş olacaklar. Hı hı. Yaş gruplarına göre doğa ve deniz seçebiliyorlar. Fakat kendileri hangi kampa gitmek istediği konusunda talepte bulunabiliyor.
Bunda peki nerelerde kamplar var?
Tabii onları da söyleyelim. Deniz kamplarımız Aydın, Mersin, Hatay, İzmir, Çeşme, İskenderun'da, Samsun'da, doğa kamplarımızda Trabzon, Bolu, Van, Kastamonu, Kırşehir, Manisa, Antalya, Osmaniye'de doğa kamplarımız mevcut. Program başında da arz ettiğim gibi yaz dönemi, ulusal yaz dönemi Haziran ve Eylül aylarını kapsıyor. Fakat bu kampları biz sonbaharda, kışın ikinci ve üçüncü etapta da kullanmayı planlıyoruz ve kullanacağız. Ve tabii ki 2016 yılı yine yaz ulusal kamp döneminde. Böylelikle yurt dışında yaşayan gençlerimiz bizi ve Dışişleri Bakanlığı'nı, memleketin portalını takip ederek zaman zaman yapacağımız işbirlikleriyle birlikte bu yurt dışında yaşayan gençlerimize belli kontenjanlar vereceğimiz için bizleri takip etmelerine salık veriyoruz.
Evet, buyurun efendim.
Ben bir şeyler ilave etmek istiyorum bu çok aydınlatıcı bilgilere. Şimdi bu proje başladığı zaman deniz ve doğa kamplarına ilaveten spor kampları da yapabilir miyiz diye bir fikir de vardı. Evet. Hatta somut olarak tenis ve tekvando Almanya'da gençler arasında çok sevilen bir spor olduğu için tekvando kampları düzenlenmesini de değerlendirdik. Bu seneye yetişmemiş olabilir ama belki önümüzdeki sene bunları değerlendirmek mümkün olabilecek. Ya Türkiye'nin bu imkanları var. Ya bu gençlerimize spor kampları düzenleyecek donanıma da sahibiz. Bir deminki gene konuşmada ilginç bir ayrıntı. Kış ve sonbahar döneminde de kamp yapma olanağı olacak. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde okul tatillerinin sezonları Türkiye ile çok fazla örtüşmüyor. Hı hı. Yaz tatili belki biraz örtüşüyor ama örneğin Almanya'da bir güz tatili vardır. İşte Noel tatili vardır, hı hı. Paskalya tatili vardır. Bunun bir kısmı bizim 15 tatili dediğimiz sömestr dönemiyle örtüşür. Onun dışında elimizde ciddi bir kapasite olacak. Yani Türkiye'de okulların açık olduğu fakat işte Batı Avrupa ülkelerinin tatilde olduğu dönemlerde önümüzdeki 2016 yılından itibaren yurt dışında yaşayan gençlerimize daha büyük bir kapasiteyle hizmet etme olanağı bulacağız diye düşünüyorum. Özellikle evet. Ara dönemlerde.
Peki hedefleriniz doğrultusunda başka neler var? Şimdi, bu ortak çalışma kapsamında tabii ki.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Rakam zikretmek tabii çok doğru olmayabilir. Biz en azından 5000 gencimizin yurt dışından her sene Türkiye'ye bu kamplarda tatil yapmak üzere gelebileceklerini hesaplıyoruz. Biraz daha çok çalışırsak, biraz daha tanıtım yaparsak, devletimiz bu konuda gerçekten çok istekli. Sayı neden 10.000 olmasın diye de kendimize biraz hayallerimizi de zorlamak suretiyle bir hedef de koyabiliriz.
Evet. Diye peki sayı kaç acaba şu anda? Çünkü beklenilenin üzerinde
talep
dediniz.
Anlamında dedik. Hı-hı. Yani sayılar netleşecek.
Netleşecek.
Evet, ilk çalışmamız bu. Ben Sayın Başkanım'la birkaç şey ilave etmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan gençler ve ailelerine çok kısa bir duyurumuz da olsun. Talep olması halinde Türkiye içindeki gençlere bunu yapıyoruz. Ramazan kamplarımız var. Yani Ramazan temalı dini değerlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'yla birlikte bunu da altını lütfen çizelim. Gerçekleştirdiğimiz kamplarımız var. Gençlerimiz ve ailelerimiz bundan sonraki yıllarda da talep ederlerse bu şekilde de olabilir. Yine Sayın Başkanım dediği gibi spor kampı dışında da eğer yurt dışında yaşayan gençlerimizin yani kendileri ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla değişik temalarda kamp yapmak isterlerse biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunu açığız. Film, sinema, felsefe, siyaset yani aklımıza gelebilecek hayatın, yaşamın tüm alanlarını, renklerini de kapsayan herhangi bir alanı da ciddi anlamda bir talep gelirse biz gençlerimizi sadece bu alanda yani nitelikli, tembalı dediğimiz temalı kamp diyoruz. kamp yapmaya da o anlamda hazırız. Ki projelerimiz de karşılıklı var. Bunu da zikredelim sonra.
Evet, buyurun efendim, bir şey şimdi, ilave edeceksiniz evet, galiba.
Şimdi bu çok önemli bir ayrıntı. Yani talebe göre kamp programlarının
çeşitlendirilmesinin
mümkün olması çok önemli bir ayrıntı. Ben burada izninizle bizi dinleyen ailelere, sivil toplum kuruluşlarına, yurt dışında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarına bu imkanı değerlendirmeleri çağrısında bulunmak isterim. Öncelikle işte Paskalya tatili, işte ne bileyim Noel tatili gibi dönemlerde bizim kapasitemiz var. Bunu bilmek lazım. İkincisi, çocuklar için Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte değerler kampı olsun, doğa kampı olsun, spor kampı olsun. Örneğin işte Darmstadt Türk Veliler Birliği, biz çocuklarımızı işte Paskalya tatilinde Bolu'da bir kampa göndermek istiyoruz dediği vakit bu mümkün.
Peki bunu ne kadar zaman önce yapmalılar? Bir hafta önce, üç hafta önce, yani onun bir şeyi var mıdır?
Evet, şimdi bu Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığımız protokolün uygulama esaslarına bağlı. Yani birlikte çalışma. Bu talepler geldiği zaman bu bizi talepler harekete geçirir ve karşılıklı birlikte yani kurduğumuz komisyonlar ve birimler çalışmaya başlar. Hem bizim gençlik kampları .gsb.gov.tr'dan ya da memleketim .gov.tr'dan bu ayrıntıları takip edebilirler. Yani evet.
Tabii yani henüz belli değil onların ne zaman. O talebe göre açılacak göre. Ve evet.
Vakitlice başvuru yapılması tabii hem bizim işimizi kolaylaştırır hem vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirilmesini kolaylaştırır.
Peki kamplara yurt dışından katılım için aranan şartlar nelerdir? Örneğin yaş, öğrenim durumu nedir? Ya da kızlar, erkekler tabii farklı yerlerde kalacaklar.
Türkiye'deki koşullardan çok farklı değil. Hemen hemen aynı. 12-22. Fakat yurt dışındaki gençlerimiz için bu yaşın üst limitini değiştirilebilir. Yani bu da değerlendirilebilir. O da şu açıdan yani dünya bilimsel literatüre göre biz 29 yaşına kadar olan bireyleri genç kabul ediyoruz. Yani bu konuda da değişik özellikle temalı kamplarda yapılabilir. Ama şu anda dışlarıyla birlikte uyguladığımız yurt dışındaki gençleri ağırlamaya çalışacağımız kamplarda 12-22 yaş grubu sağlık sorunlarının olmadığını beyan etmeleri yeterli. Yani bununla ilgili beyan esastır.
Bir rapor istiyorsunuz herhalde.
Yok, şu anda o raporu da çok talep etmiyoruz.
Beyanını,
beyanını doğru kabul ediyoruz. Yani nasıl ki ailesiyle kendisi Türkiye'ye başka bir ülkeye gidebileceği gibi bu beyanı doğru kabul ediyoruz. Ve 12 ile 16 yaş arasında Deniz, 16 ile 22 yaş. Yine söylediğim gibi yurt dışı için bu rakamlar belki bundan sonraki projelerde yukarıya doğru çekilebilir. Yani gençlerimizin taleplerini karşılamak adına bunu yapıyoruz. Evet, az önce bahsettiğiniz gibi kız ve erkek kamplarımız ayrı şu an için. O şekilde talepleri değerlendiriyoruz.
Peki kızlar mı daha çok talepte bulunuyorlar, erkekler mi acaba kampları, özellikle yurt dışında?
Yani yurt içinde kızlar, yurt dışında da bakmamız lazım. Sanırım orada da kızlar diyebiliriz biraz daha.
Evet, öyle görünüyor.
Evet.
Bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında kız çocukları okul başarısı bakımından oğlanların daha önündedir. Daha ataktırlar.
Bu başarıyı da ödüllendirmek lazım tabii.
Gayet tabii. Hatta şöyle ilginç de bir bilgi verebilirim. Yurt dışında çok sayıda Türk kökenli politikacı vardır. Milletvekili olmuş, bakan olmuş. Bunların önemli bir kısmı kadın politikacılardır. Yani oransal olarak çok daha önündedir erkek politikacıların.
Evet. Peki yurt dışında yaşayan gençlerimizin yurt içindeki yaşayan gençlerimize oranla daha mı fazla talepleri yoksa?
Şöyle,
yeterince duyuru yapabildik mi yani bu anlamda?
Yurt içi rakamı verirsek bizim yurt içi rakamımız 200 bine yaklaştı. Yurt dışında bu rakam tabii buna yaklaşmadı ama bunu şöyle düşünmek lazım. Gençlik kampları 35 yıldır var. Gençlik ve Spor Bakanlığı. Yaşı büyük olanlar hatırlayacaktır. Türkiye'de kamp dendiği zaman Kızılay kampları akla gelir. İzcilik kampları akla gelir.
Çadırlar.
Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 30-35 yıldır yaptığı, 5-10 yıldır, 5-10 senedir de imkanların çok fazla arttığı bir süreç yaşıyoruz. Bu anlamda yurt içindeki talep çok daha fazla. Farkındalık ve bilme oranı. Fakat biz yurt dışındaki gençlerimize Dışişleri Bakanlığı'yla birlikteki çalışmamız, programı açarken de sanırım bahsetmiştik. 2015 başında başladı çalışmalar. Yani evet. Şubat, Mart gibi başladık. Hı hı. Bu anlamda ilk yıla göre olumlu diyoruz. Fakat bu artarak devam edecek ve yine TRT'ye, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na teşekkür ediyoruz. Bu anlamda kampları tanıttığımız gençler, aileler ve sivil toplum kuruluşları bizi dinliyor ise şayet. Ve bu artarak devam edecek. Onların talebi, onların baskılaması, bizim de bu ayıracağımız kontenjan, Sayın Başkanım'ın dediği gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflere de ulaşmak çok zor değil. Evet.
Ben de şunu ilave etmek isterim. Evet, bu sene ilk defa yapılıyor. Memleketin portalı yeni hayata geçirildi. İlk gençlerimizi bu sene ağırlayacağız. Biz her birini bu projenin birer gönüllü büyükelçisi, hatta birer reklam ajansı olarak görüyoruz. Bir kere çok mutlu olarak buradan ayrılacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Bu memnuniyetlerini, mutluluklarını gittikleri yerlerde, işte yaşadıkları toplumdaki diğer arkadaşlarına, okullardaki arkadaşlarına aktaracaklardır. Böyle de bir hani tanıtımın ötesinde birebir buraya katılan gençlerin yaratacağı ilave
Peki,
bir katma değer
ilk
olacaktır.
İlk kamp dönemi ne zaman başlıyor? Ne zaman katılacaklar?
Evet. Bizim tabii ulusal kamplarımız bahsettiğim gibi Haziran 14'ünde başladı ve 12 Eylül'e kadar devam edecek. Fakat biz şu anda yurt dışından gelen gençlerimizi 22 Temmuz'da ilk grubu ağırlıyoruz. 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu ilk etap ama bu çalışmalarımız birlikte devam ettiği sürece güz döneminde, kış döneminde ki kayıtlarımızı, taleplerimizi de bu programdan çıktıktan sonra evet tekrar almaya başlayacağız.
Bakalım geri dönüşümler nasıl olacak? Yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda konuğumuz olursanız
kısa bir,
buradan da paylaşabiliriz. Buyurun lütfen.
Şöyle gençlik kampları GSB Gov.tr'da gençlerimize, bununla ilgilenen tüm yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza flycam görüntülerimiz var kamplarımızın. Hem bu kamplara gelecek, yani gelmeye hak kazanmış, gelmeye niyetlenmiş gençlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız baksın. Hem de bu program vesilesiyle flycam görüntülerine bakarlarsa ve 3 boyutlu görüntülerimiz var. Kampta nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Ve ben eminim ki dünya standartında, dünya ortalamasında fiziki imkan. Ve tabii ki bu arada çok kısa bahsedeyim. Kamplarımızdaki yemek, sıhhi koşullar ve hizmet içi eğitim almış kamp liderleri dediğimiz personelimiz mevcut. Yani o grup liderliği yapacağı. Ama hı hı. Şu da var. Biz gençlerimizi 5 yıldız otelde bir tatile çağırmıyoruz. Google'un satırına girseler kampçılık diye sabahleyin 7'de kalkıp efendim mıntıka temizliğiyle sabah sporuyla başlayan 12'ye kadar dinamik içerisinde az önce saydığım 17'ye yakın etkinliğin olduğu yorucu fakat zevkli bir kamp dönemi vaat ediyoruz.
Onlar genç yorulmazlar zaten evet. Değil mi? Evet. Peki adreslerimizi tekrarlayalım isterseniz. Hem yurt dışından katılmak isteyen hem de Türkiye'den katılmak isteyenler. Tamam. Peki bir de şunu sorarak noktalayalım. Evet. Şimdi yurt dışında yaşayan gençlerimizin ya da Türkiye'de yaşayan gençlerimizin orada ya da oradakilerin burada kan bağları olan ya da akrabaları var. Birlikte katılmak isterlerse bu kamplara da böyle bir şey söz konusu olabilecek mi acaba? Evet. Birlikte katılabilecekler mi akrabalarıyla, kuzenleriyle,
aslında
yeğenleriyle?
Aslında bu sorunun cevabı öncelikle iki aşamada vereyim. Birincisi maalesef hayır. Şu açıdan biz yurt içindeki başvurularımızı internet üzerinden alıyoruz. Otomasyon projemizde belli oranlarda, yüksek oranlarda geliri dar gelirli olan ailelerin çocuklarına birinci part bölüm. İkinci bölüm takdir teşekkür belgesi olanları öncelik tanıyoruz. Sistemimiz atıyor. Bu yüzden eşitlik ve adaleti sağladığını hı hı. düşünüyoruz. Aynı odaya aynı yere alma imkanımız yok ama
aynı kampta olabilirler.
Aynı kampta olabilirler. Bu
aynı
da düşünülebilir. Siz de
bir,
evet ışık açtınız kafamızda bir bakabiliriz yani. Evet.
Ben de sonuna geldik galiba.
Evet,
bir
evet.
Bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun
tekrar
lütfen.
Size teşekkür ediyoruz bu projeyi tanıtmak için verdiğiniz katkıdan dolayı. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığımızın da kampları var. Ümit ediyoruz önümüzdeki dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığımızla da bu projeyi genişletip onların kamplarından da yararlanmayı arzu ediyoruz. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği değerler eğitimi kampını belki vurgulamak lazım. Bu sene memleketin portalı üzerinden sadece Almanya'ya bir deneme sürecinde Almanya'ya kontenjan ayırabildik. Ama evet, önümüzdeki senelerde bunu yaygınlaştırıp diğer ülkelere de teşmil etmeyi planlıyoruz.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle Memleketim FM portalında yer alan her bir şeyi tek tek yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hem de Memleketim FM'de duyurmak üzere. Bugün için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür
sevgili ederim. Dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışında Yaşayanlar Daire Başkanı Sayın Mustafa Kemal Bas'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Kamplar Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Sezgin de konuklarımız. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve Hayatın Sesleri'nde şimdi yine müzik diyoruz.
Zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan ülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Uzanıp yüreğimin ateşini eriden yıldızları tek tek yapacağım. Sarılıp güneşlere sevgimize göklerden takacağım ne olursun. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Sevdalardan kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Uzanıp yüreğimin ateşini yeniden yıldızları tek tek yakacağım. Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden mavi mavi taçlar takacağım ne olursun. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün.
Tarihte bu hafta. 1 köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, köşemizde araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yine neler neler var tarihte, bu hafta neler olmuş? Hemen çok uzun bir listemiz var, hemen başlayalım isterseniz.
Hemen başlayalım. Cumartesi ile başlıyoruz. 20 Haziran 1837 Kraliçe Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı ve 60 küsur yıl tahtta kalan o hanedanın en uzun tahtta kalan üyesi olacak. Victoria dönemi, yani mobilyalara ve evlerin tasarımına kadar ismini vermiş bir dönem. Tabii bu o sanayi devriminin ivmesi var. Sanatta ilerliyorlar. Fakat karşı görüş de var. Tam tersine birçok şey çok yüzeysel hale gelmiştir vesaire diye. Ama Kraliçe Victoria döneminde Birleşik Krallığın altın bir çağ yaşadığını söyleyebiliriz.
Evet.
Bir de onun şöyle bir katkısı var insanların hayatına. Çünkü tabii hanedan çocuk doğurması lazım hanedanlığın devamı için. Fakat doğumdan çok korkan bir hanımmış. Ve o zaman da biliyorsunuz çok henüz anestezi çok ilerlemiş seviyede değil. Bir hekim var. Böyle deneysel çalışmalar da yapan biraz cesur bir hekim. Ona epey para desteğinde bulunmuş anesteziyle ilgili bir şeyler geliştirmesi için. Yani sonrasında doğumlarda, ameliyatlarda kullanılan bugün tabii çok ileri seviyedeki anestezi tekniklerinin altında Kraliçe Victoria'nın bir sponsorluğu vardır.
Var.
Ve 9 tane de çocuk doğuruyor.
Evet.
20 Haziran 1920 Çerkez Ethem Kuvvetleri Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan hareket ediyorlar. 20 Haziran 1946 Zülfü Livaneli doğdu.
İlk doğmuş.
Evet.
Mesela, Ömer Zülfü yani Livaneli. Senarist, yazar, zar, yönetmen, politikacı ve hepsinde de başarılı bir isim.
Hepsinde, evet. Sakin tabiatlı.
Evet.
Aslında çok sokak diyorsanız ilk etapta mesela onun Sis filmi beni çok etkilemiş bir filmdir. Çünkü o 12 Eylül öncesini biz nesil olarak henüz işte orta okul çağındaydık ama evet ailelerde öyle sıkıntılar vardı. Orada iki tane şey vardır. Delikanlı, emekli bir albayın torunları. İkisi karşıt görüşlüdürler. Yani bir evde düşünebilir miyim? Bir tanesi delikanlılardan bir tanesi işte vurularak öldürülür falan. Yani aslında şimdilerde unuttuğumuz fakat çok hemen hemen her mahallede yaşanmış olan hadiseler. Zülfü Livaneli'nin teyzesinin eşi Turhan Yücel ona bağlama çalmayı öğretiyor. Bir pencere açmış oluyor tabii aslında. O küçük yaşta alınan eğitimler biliyorsunuz hayatın geri kalanında çok etkin. Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geliyor Zülfü Livaneli ve sonrasındaki o Amerika'da Fairfax Konservatuvarı'nda eğitim alıyor. Hem yerli hem yabancı birçok müzisyenin eserlerini seslendirdiği bence uluslararası seviyede gerçekten hem üne hem de sanatçı niteliğine sahip bir insan. Ve filmleri var, kitapları var. Bir dönemde milletvekilliği yaptı bir miktar. Ama siyaset onu gördü biraz. Sonra azıcık sağlığı bozuldu. Tekrar ondan sonra yeniden kendi sanat çalışmalarına, yazarlığına
şimdi köşesinde devam yazmaya devam ediyor. Kitaplarını da yine yazıyor ve imzalıyor.
Nilgün Hanım, 20 Haziran 1963 bu meşhur bir kırmızı telefon vardır ya, kırmızı hat Amerika ve Sovyetler Birliği arasında. Onun için bir anlaşmaya varılıyor ki bir hat çekilsin ve her iki ülkenin de başındaki isimler eline attığı anda, çünkü o zaman santrallar henüz bu sayısal teknoloji yok, hep analog. Hangi ülke müsaitse onun üzerinden bağlanıyor uluslararası görüşmelerde. Birbirlerine direkt olarak ulaşabilsinler diye. Çünkü yıl 63, bir yıl evvel Küba füze krizi yaşandı ve dünya tam o soğuk savaşın tam ortasında bir de bir nükleer savaş ihtimalinin eşiğinden döndü. Anlıyorlar ki gerektiğinde direkt olarak temas kurabilmeleri lazım bütün dünyanın selameti açısından. 20 Haziran 1967 ünlü boksör Muhammed Ali askere alınmasına, silah altına alınmasına dair gelen celbi kabul etmedi ve bu sebepten yargılanıp hüküm giyiyor. Boks kariyerine bir dönemde engel olur onun bu duruşu. Çünkü Vietnam Harbi vardır ve o Vietnam Harbi'ne gitmek istemez açıkçası. 20 Haziran 1979 ABC haber ajansı ve kanalının muhabiri Bill Stewart Nikaragua'da Başkan Somoza'nın askerleri tarafından öldürülüyor. Ateş Altında diye bir film vardır. Nick Nolte ve Gene Hackman oynar. Bu olaydan esinlenerek o sinemaya aktarılmıştır. Bunu şunun için bahsedeceğim. Çünkü o filmin sonunda tabii senaryo ama bir söz var. Diyor ki Nikaragua'lı birisi binlerce insan öldü. Dünyanın umurunda olmadı. Bir tane Amerikalı gazeteci ölünce Nikaragua'daki rejim değişti. Bizden böyle bir sistemi var. Pazar günündeyiz. 21 Haziran 1934 soyadı kanunu kabul edildi ve nüfus kayıtlarında, hukuki işlemlerde, medeni hukukta vesaire ve günlük hayattaki ülkenin eksiklerinden bir tanesi bu şekilde ortadan kaldırılmış oldu. 21 Haziran 1941 Alman birlikleri istila amacıyla çok geniş bir cephe hattında Sovyetler Birliği topraklarına girdiler. Barbarossa Harekatı. 1941. 21 Haziran 1946 Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı. Benim gibi çay tiryakiler için önemli bir tarih. 1948'deyiz. Columbia plak firması Longplay. Şimdi gençler bilmezler ama o işte 45'likler var biliyorsunuz o dönemde. Taş plaklar var. İlk Longplay'i 33/1/3 devirli dakikada o kadar döndüğü zaman randıman veren ve ilk Longplay'ler taş plakla aynı çaptadır aslında. Sonra bizim o alıştığımız büyüklüğe gelir bunun tanıtımını yapıyor ve piyasaya artık Longplay'ler birden fazla şarkı içeren albümlerde bu sayede çıkabilmeye başlıyor. 21 Haziran 1964 bizim için şöyle önemli tarih. Başbakan İnönü görüşmek üzere kendisine tahsis edilerek Amerika'dan yollanan Başkan Johnson uçağını binerek görüşme yapmak üzere Amerika'ya gidiyor. Çünkü 64 Kıbrıs hadiselerinde Türkiye müdahaleye karar veriyor. Fakat Amerika diyor ki NATO kapsamında size verilmiş silahı Yunanistan'la bir çatışma ihtimali olan böyle bir operasyonda kullanamazsınız diyor. İsmet İnönü'nün bunu hani önceki aylarda bahsetti Kıbrıs olaylarıyla birlikte. Yazdığı uzun bir mektup vardır. O mektubun bir cümlesi çok kritiktir. Anlatır der ki bizim Kıbrıs'taki durumumuz budur. Kıbrıs'taki durum budur. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yasal haklarımız bunlardır. Sonra der ki hem der eğer işler karışır da hakikaten olayın çapı büyürse gerekirse yeni bir dünya kurulur. Türkiye'de o dünya üzerindeki yerini alır. Bu çok önemli bir cümledir diplomasi tarihinde. Sonra Türkiye'nin karar tutumundan dolayı Amerikan Başkanı görüşmeye davet eder. Ama Kıbrıs hadiseleri maalesef durulmayacak. 67 sonra da 74'e geleceğiz. 21 Haziran Dünya Müzik Günü. Benim gibi çay tiryakileri için olduğu gibi müzik severler için de benim gibi önemli. Müzik olmasaydı ben şahsen gerçekten akli dengemi belki de koruyamazdım. Çok seviyorum.
Müzik ruhun gıdası elbette.
Evet, insanın bilmediğiniz bir dilde söylenen bir şarkı bile dünyanın öbür ucunda kim bilir ne duygularla bestelendi. Dinlediğiniz zaman içinizde böyle titremeye sebep oluyor. Pazartesi günündeyiz. 22 Haziran 1812. Nilgün Hanım 129 yıl sonra, 129 yıl önce düzeltiyorum. Napolyon Rusya'ya savaş açtı ve Fransız birlikleri Rus topraklarına girdiler. 129 yıl arayla yaşanan bu iki tane hadisenin sonrasında her iki harekatı başlatan ülkenin de acı bir hezimet yaşadığını tarihte görüyoruz. 22 Haziran 1973 bu Skylab vardı ünlü uzaydaki bir istasyon. Oradaki astronotlar 28 günlük bir rekor uzayda kalma süresi sonunda salimen dünyaya döndüler. 22 Haziran 2012'de Hava Kuvvetlerimize ait RF-4E tipi bir keşif uçağı modeli olan Phantom uçağımız silahsız şekilde uçuyordu. Suriye kıyısı açığında oradaki bir Rus gemisinin füze atışıyla düşürdüğü söylentisi basına da biraz yansıdı. Suriye'nin hava savunma bataryalarının düşürdüğüne dair ama sonuçta uçağımız vuruldu ve denize çakıldı. Ve iki pilotumuz da şehit oldu. Pilot yüzbaşı Gökhan Ertan ve pilot teğmen Hasan Hüseyin Aksoy ve naaşlarına da deniz seviyesinin 1260 metre aşağısında anca ulaşılabildi. Bu arada Şehit Yüzbaşı Gökhan Ertan ileride astronot eğitimi almak üzere Türk Hava Kuvvetleri'nden seçilmiş çok gelecek vaat eden pilotlarımızdan birisiydi. Salı gündeyiz, 23 Haziran 1868 Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes daktilonun patentini aldı. Daktilo artık şimdi sadece evlerde bir iki tane kaldı. Bir de müzelerde vardır. 1941'deyiz. Birleşik Krallığa yani İngiltere'ye sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim almak üzere Refah isimli bir yük gemisine genç pilot teğmenler, yer personeli ve denizaltı mürettebatı denizcilerimiz bindiler. Gerekli bildirimler yapıldı. Çünkü Doğu Akdeniz'de harp vardı. Çok denizaltılar görevdeler. Ve geminin bordalarına kocaman Türk bayrakları boyandı. Işıkla aydınlatıldı. Fakat buna rağmen limandan ayrıldıktan sonra Mersin açıklarında gece Refah Şilebi bir denizaltı tarafından torpidoyla batırıldı. 168 kişi öldü. Evet. Ondan sonra kimse üstlenmedi. Almanlar dediler ki İngilizler vurdu Türkiye'yi harbe sokmak için. İngilizler de aynısını söylediler. Bir söylenti var yalnız. Vichy hükümeti, işgal Fransız'ın hükümetine bağlı bir ait bir denizaltının o günlerde karargahına o koordinatlarda bir gemiyi batırdığına dair bir teyit bilgisi geçti. Ama ancak dalış yapılırsa belki bazı kanıtlara ulaşabilir. Maalesef orada çok şehit vermiş olduk. Çarşamba günündeyiz. 24 Haziran 1917 Halep'te Enver Paşa'nın başkanlığında Türk ve Alman komutanların katılımı bir toplantı yapılıyor. Mustafa Kemal Paşa da o toplantıda vardır. Ve General Falkenhayn'ın komutanlığında ona bağlı bir Yıldırım Ordular Grubu kurulması kararlaştırılıyor. Ve Mustafa Kemal o göreve getirilecek ve orada biliyorsunuz Arap Bedevilerin vesairelerin de sürekli sabotaj ve taciz altında birlikleri olabildiğince düzenli şekilde Anadolu'ya çekmeye çalışacak. 24 Haziran 1941 Baba Erkin lakabı biz müzikseverler için Erkin Koray doğdu. 1959'da ilk grubunu kuruyor. O da annesi piyano öğretmeni, ondan piyano öğrenerek başlıyor. Kendine has tarzı olan, Türkiye'de underground denen, hatta gerçekten onun öncülerinden birisi.
Şöyle yapalım. Biz konuşurken alttan Erkin Koray başlasın. Başladı mı? Tamam, başlamış zaten. Şu anda duymuyorum çünkü ben. Sonra da dinleyelim azıcık şarkısını.
Nilgün Hanım, Erkin Koray sadece bir yolun öncüsü. Çünkü saçlarını ilk uzatanlardandır. Tarz olarak rock müziği türkülerle harmanlayıp yapan öncülerden biridir.
En onun önemli harcı. Örneklerini verdi Türk rock'ının.
Ve Nilgün Hanım, elektro bağlamayı icat eden de Erkin Koray'dır. Çünkü Orhan Gencebay ile çok ciddi bir etkileşim vardır aralarında. İkisi de kendi tarzını, öbürünün tarzını kendi müziğine aktarmak ister. Böyle bir mucit yönü de var. Kızları da alın askere şarkısı biz delikanlıyken çok hoşumuza giderdi. Biz onu söylerdik de. Bir de Elektronik Türküler diye bir albüm vardır. Bence Türk pop müzik tarihinin önemli, üzerine araştırmalar yapması gereken albümlerinden biri.
Evet, azıcık dinleyelim o zaman.
Aşkımı kaybetmişim, sordum sordum bulan yok. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler, aşkımı süpürmüşler. Dün gece çok aradım.
Evet, daha ne şarkıları vardı değil mi? Şaşkın, Estrabim, Fesubhanallah diyelim ve devam edelim.
Enstrümantal şarkıları da var. Çiçek Dağı'nı ben hala çok seyirli hafifte böyle sağa sola sallanarak dinliyorum.
Evet.
1947'deyiz, 24 Haziran. Bir Amerikalı gökyüzünde bazı cisimler gördüğünü, uçan cisimler olduğunu söyledi. Muhabirler sorunca da Flying Saucers diyor. Uçan çay tabaklarına benziyorlardı diye. Ondan sonra da bize de uçan daire olarak geçiyor. Perşembe günündeyiz. 25 Haziran 1963 Anayasa Mahkemesi ilk duruşmayla görevine başladı ve Türkiye'nin hukuk mekanizmasına girmiş oldu. 25 Haziran 2005'te de müzisyen ve kendine has hoş da bir karakteri olan Kazım Koyuncuoğlu'nu maalesef kaybettik. Çok genç bir yaşta kanserden ve Çernobil'in Türkiye'de sebep olduğu hazin öykülerden bir tanesi. Dünyada Bir Yerdeyim albümü vefatından sonra Halk Evleri tarafından piyasaya
sürüldü. Şöyle yapalım. Kazım Koyuncu'nun müziği de alttan gitsin. Hem onunla veda etmiş olalım kuramızı da çekerken alttan dinlemiş olalım kendisini. Çünkü Karadeniz müziğiyle rock'n'roll müziğini müthiş sentezlemişti kendi tarzında.
Kendi tarzıyla. Ve yeniden Karadeniz'in kendinden sonra güzel müziğinin sevilmesinde de çok önemli.
Evet.
Son bir hadise var. Cuma günündeyiz. 26 Haziran 1924 verem aşısı yaygın şekilde kullanılabilecek hale getirilmiş olarak piyasaya sürüldü. O sinsi, o çoğu insanı perişan etmiş olan hastalığın artık hastalıkla mücadele için önemli bir süreç başlamış oldu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın İstemihan Varışlı. Bu hafta da bitirdik tarihte bu
ben
haftayı.
Ben teşekkür ederim.
Yalnız girmeden önce kuramızı belirlemiştiniz. Hemen onu paylaşalım. Bu hafta okumak üzerineydi sohbetimiz. Hı-hı. En çok etkilendiğiniz ne diye sormuştuk dinleyicilerimize. Bizimle yorumlarını paylaşan onlarca dinleyicimiz arasından bir çekiliş yaptık. Ve Hollanda'dan Niyazi Saygılı bu haftanın şanslı ismi oldu. Bu şanslı ismi de az önce içeride siz belirlediniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Niyazi Bey'i son zamanlarda en çok etkileyen kitap Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi adlı kitabı olmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Bol kitaplı günler diliyoruz tüm Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Ve kitaptan birkaç cümle paylaşalım demiştik ama zamanımız kalmadı. Belki bir cümleyi paylaşabilirim. Normal olarak insanlar bir tanıdıklarının ölüm haberini aldıklarında üzüntü belirtirler. Yaşadığım deneyimler sonucunda bu kadarını biliyordum. Evet, üzüntü ifade eden bir şeyler söylemeliydim ama duyguları öğrenmesem bile dozunu ayarlamayı bilmiyordum henüz. Yani beynim biliyordu ama kalbim bilmiyordu. Zaten o zavallı yorgun pompa ne bilebilir ki? Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bol kitaplı günler diliyoruz. Bu haftayı da böylece noktalıyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.